Ayrım 7.
Haşmet Bey, İsviçre'deki seks kabarelerinde izlediği yüz kızartıcı gösterileri anlatmaya girişince arkadaşları höt şötlerle onu susturmaya kalkışlar. Adam karşı durdu. Ben bu ev davetlerini neden seviyorum? Çağrılarınızı neden geri çevirmiyorum? Çünkü evde dostlarının arasında dilediğin konuyu konuşabilirsin. Çevremdekiler has kardeşlerim, hanımları da dünya ahiret bacılarım. Bunları anlatmakta bir kötülük yok ki. Bu söylevden sonra İsviçre'deki gösteriyi anlatmaya sürdürdü. Ötekiler ses edemediler. Bir daha engelleseler sarhoş kafayla hepsinin eksiğini yediğini ortaya dökeceğini biliyorlardı. Onu hoş görelim gibilerden bakışarak kendilerini dinlemeye başladılar. Hanımlardan zaten utanan yoktu. Tersine Haşmet Bey'i dinlemeye can atıyorlardı. Haşmet Bey konukların en zenginiydi. Holdingleri, bankaları vardı. Yaşamının çoğunu yurt dışında geçiriyordu. Dünyanın en iyi restoranlarını, eğlence yerlerini, kumarhanelerini avucun içi gibi bilirdi. Oralarda yaşadığı serüvenleri dost sofralarında anlatmaya, insanları bu yola şaşırtıp kendine hayran bırakmaya bayılırdı. Birçok kez evlenip boşanmıştı. Aile yaşamı pek düzensizdi. Kendisinin erkek olarak çarpık tutkuları olduğunu yalnız yakın dostları biliyordu. Boşanmaları da bu duruma bağlanıyordu. Candan Hanım Haşmet Bey dinlemeye öylesine dalmıştı ki Kiraz da aynı şeyleri izlemekte olduğunu neden sonra fark etti. Bu duruma canı sıkıldı. Şöyle bir toparlanıp Haşmet Bey'in sözünü kesti. Size bir dondurma verebilir miyim Haşmet Bey? Haşmet Bey'in tabağındaki dondurma o konuşurken eriyip gitmişti. Kiraz hemen atılıp kirli tabağı aldı. Yerine temizini koydu. Kirli tabağı bir koş mutfağa götürdü. Yeniden sofraya döndü. Candan Hanım ona yemek süresince sofra başında beklemesini, gözlerini dört açarak küllükleri, kirli tabak, çatal bıçakları temizleriyle değiştirmesini, konukların isteklerini aksatmadan yerine getirmesini söylemişti. Candan Hanım Haşmet Bey'in tabağına bir parça dondurma koydu. Sonra konuşmaya başladı. Sizin bu yurt dışı serüvenlerinize hepimiz hayranız. Oralarda hayat buradakilerden çok daha güzel ve ilginç. Yazık ki Kerim'in işleri yüzünden biz oralara fazla kalamıyoruz. Ama bu yaz adadan çok sıkıldık. Gelecek yaz başta İsveç olmak üzere tüm kuzey ülkelerini gezelim. Tatil Avrupa'da geçirelim diyoruz. Oraları görmedik de, dedi. Sonra kocasına döndü. Değil mi Kerim? Kerim Bey alkolün etkisiyle ermiş ahlata dönmüştü. Karısının sorusunu dil dolaşarak yanıtladı. Elbette sevgilim, sen ne dersen ne olur. Kiraz az kaldı gülecekti beyin bu haline. Ama kendini tutmayı başardı. Konuk hanımlardan birinin içi götürmedi bu haberi. Avrupa'ya giderken çocuğu ne yapacaksınız candancığım diyerek pişmiş aşa soğuk su katmaya kalkıştı. Candan Hanım kararlıydı. Onu da alırız, dilek bebek değil ya, koskoca kız oldu. Öteki direniyordu. Biz götürdük de burnumuzdan geldi. Gecede hiçbir yere çıkamadık. Aman canım, Afrika ormanlarına gitmiyoruz ya, otelde oda kapısını kilitleyip yatar. Kat hizmetçilerine bol bahşiş verdin mi, biberonla bebeğin bakımını bile yaptırabilirsin. Kiraz uykudan ufalanmış gözleriyle mutfağa bulaşık taşımayı sürdürüyordu. Ona hiç aldıran yoktu. Herkes dilediği gibi konuşup sarhoşluğun verdiği kayıtsızlıkla içini boşaltıyordu. Kiraz'ın da kafası karıştıkça karışıyordu. Uyku bulanıklığı içinde yakası açılmadık bir sürü söz uçuşup duruyordu kulaklarında. O artık yaz başındaki Kiraz değildi. Belleği ve söz dağarcığı öylesine zenginleşmiş, zihni özelliğine bilenmişti ki. Köy bataklığı ile kent burgacı. Gerçekten yazlık dönüşü Kiraz olağanüstü serpilmiş, adeta genç kız görünümüne bürünmüştü. İlkokul 3. sınıfa gidiyor, 11 yaşını sürüyordu. Anasına baktıkça pek kıvanıyordu. Ada havası yaramış kızıma, soylu taylara dönmüş maşallah diyerek övünüyordu onunla. Evde anasının eli ayağıydı. Olmazı dolduruyor, bitmesi bitiriyordu. Okulda da ders ve davranış yönünden öğretmenin övgüsünü kazanıyordu. Arada bir öğretmenin evine gidiyor, o çarşıda alışverişteyken 3 yaşındaki kızına bakıyordu. Akşamları dilekleri çıkmayı da sürdürüyordu. Dersleri birlikte yapıyorlardı. Canan Hanım kızının ders yükünü tümüyle atmıştı üstünden. Emeğine karşılık Kiraz okul harçlığı adı altında haftalık veriyordu. Anası bu paraları düşlerindeki ev için bankada biriktiriyordu. Hasan da işi bırakıp okula başlamıştı. Hacı Bey'in fabrikasındaki işten hiç hoşnut kalmamıştı. Annesi onu işe aldı diye Hacı Bey'e dualar yağdırırken Hasan ondan yana silkiniyordu. Allah etmesin gelecek yaz Adımını atmam oraya. Öğlen ikindi akşam abdest alıp namaz kılmaktan başka doğru dürüst bir iş yapmadılar zaten. Ben de işe giderken bir şeyler öğreneceğimi, deneyim kazanacağımı sanmıştım. Hacı Bey'in el ulağı oldum. Handan bana, adamdan adama zarf taşıyıp durdum. Kasaptan evinin etini bana aldırıyordu. Hatta ayakkabılarını boyatmaya bile beni gönderiyordu. Üstelik sigorta falan da ettirmedi. Bir kez işçilerden biri öğretti de soracak oldum. Bir çıkıştı bana. Kovmaktan beter etti. Dişimi sıkmasam ipi koparacaktım. Habibe kadın oğlunun konuşmasını beğenmedi. Ona gözdağı vermek için bağıra çağıra söze girişti. Ukalalık etme. Sen kim oluyorsun koskoca Hacı Bey'e karşı geleceksin? Senin gibi 90 köpek kuyruk sallıyor kapısında. Ola ki bir kemik atar da yalanırız diye. Adam seni hatır için işe aldı. İpi koparsan ne yazar? Kesip attığın tırnak kadar değerin yok onun yanında. Elini sallasa 50 kişi bulur işine koşacak. Kıçı kırık, tüysüz mekteplinin birisin. Bilgin yok, bileziğin yok kolunda. Hemen aylığa geçtiğine şükret. Sigorta neyine? Hacı Bey böyle uygun görmüştür. Ondan iyisini mi bileceksin? Hasan bu konuyu açtığında çoktan pişman olmuştu. Ben şöyle bir dolaşıp geleceğim diyerek sokağa attı kendini. Baba karısının kızı ve oğluyla kurduğu düzenden pek hoşnuttu. Kahvede kağıt oynayarak gününü gün ediyordu. Bahar başında yakasına yapışan hastalık da olmasa keyfine diyecek yoktu. Son günlerde ayakları bacakları şişiyordu. Doktor kalbin hasta olduğunu söyleyince dünya başına yıkıldı. İlaçları başladı hemen. Doktor dinlenmesi öneriyordu. Bir süre gece gündüz sırt üstü yattı. Sonra canına tak etti bu durum. Bu sıcak kavuğunda yatağa çakılırken kendimi diri diri gömülmüş sanıyorum. Hiç olmazsa gündüzleri parka gider, göbeğimi göğe verir, kanepelere uzanırım diyerek bir gün evden fırlayıp çıktı. Çıkış o çıkış oldu. Gün boyu eve girmiyordu artık. Hastalıktan önce hiç olmazsa çöplerin geldiği günler evde kalır, kül ve çöpleri bidonları taşınırken karısına yardım ederdi. Şimdi ise yabancı gibi olmuştu. Habibe kadın arada bir çıkışacak olsa yanıt hazırdı. Ben ise köy bataklığında çürümekten kurtardım. Kente getirdim. Düzen kurverdim. Çalışın, çabalayın, yaşamınızı sürdürün. Yediğim bir dilim ekmek. Onu da vermek istemiyorsunuz. Açıkça deyin yüzüme. Başımın çaresine bakayım. Aslında kovsalar bile gidici değildi. Bilirdi karısının kendisine ve aile bağlarına olan düşkünlüğünü. Bu tür tartışmalarda sıra bir dilim ekmek lafına gelince Habibe hemen ağız değiştirip yatkınlaşıyordu. O nasıl söz canım? Sen evin temelisin, dilenir dilenirsin, yine de seni besleriz. Ama boşlama bizi. İşten geçtim, hiç olmazsa oğluna kızına göz kulak ol. Arada bir höt söt deyiver. Sen aramızda gölge gibi dolaştıkça ikide bir bana dikleniyor. Kanım kabartıyorlar. Bu gidişte hepten saymayacaklar bizi. Baba sevecenlikle sırtını sıvazlıyordu karısını. Bak hele, bu evin temel direği sensin. Hangi hayırsız evlat karşı durursa de bana. O saat ezivereyim kafasını. Ana kocasının ağzını çaldığı bir parmak balı yalana yalana yeniden işe güce vuruyordu kendini. İyice bulanana dek bir süre sesi soluğu çıkmıyordu. Yaz ayağını sallamıştı. Okullar kapanmak üzereydi. Habibe kadın o yaz dileklerden ekmek çıkmayacağını biliyordu. Kızına başka bir iş aramaya başladı. Ana caddede ünlü bir kadın berberinde iş buldu Kiraz'a. Kuaförün bulunduğu apartmanın kapıcısı Kiraz'ların köylüsüydü. Berberin çırak aradığını o söylemişti Habibe kadına. Berberde çok bahşiş çıkıyor. Sanırsın ki kadınlar parayı sokaktan küreliyor. Berber adam yükü tuttu. 3-5 yıl içinde koca patron oldu. Katların, dükkanların sürüsüne bereket. Kiraz kız her gün etek dolusu parayla gelirse şaşma ha. Habibe kapıcı Kasım bu sözlerini duyunca ömrüne kesesine yazgıya değsin. Türlü dualar yağdırdı. Allah evlatlarını bağışlasın Kasım'a. Allah şükür karnımız doyuyor şu İstanbul yerinde. Ama başımı sokacak bir ev edinelim diyorum. Bunca kârı çekmişken kızı olanı bu yüzden işe salıyorum. Sakın kınama beni. Mahmut Gayri yarım adam. Ondan bir şey beklemiyorum. Çocuklarla ele verip başımızın çaresine bakmak zorundayız. Köy bataklığını çürümekten kurtulduk diye sevinirken kent burgacında boğulup gitmek de var. İyisi mi? Namusumuzla çalışıp iki göz ev edinelim. Karnımızı nasıl olsa doyururuz. Kasım onu dinlemiyordu. Çünkü durumlarını yakından biliyordu. Ne var ki Kiraz berber çıraklığı etmem diye dikildi anasının karşısına. Habibe onun huyunu bilirdi. Üstüne varmadı. Alttan aldı. Haklısın kızım. Ben de istemem seni çıraklığa vermeyi. Emmi, şu ev yaptırma işi yok mu? O büküyor mu beni? Düşlerime giriyor her gece. Temel kazıp duvar örmekten yorgun uyanıyorum sabahları. Bir kıyıya 3-5 kuruş koyabilsek. Düşler gerçeğe dönüşecek evvelallah. Berbere saç kıvırtmaya, süslemeye, ağda yapmaya gelen kadınlar avuç dolusu bahşiş dağıtıyorlarmış çıkarken. Üstelik orada canı da sıkılmaz. Giden gelen eksik olmuyormuş. Hem de zengin ve ünlü kadınlar geliyormuş. Bu berberin adı dillerdeymiş. İş görürken gönlünü de elersin. He mi? Kiraz şöyle bir düşündü. Evde oturup da ne yapacaktı? Katlardakiler çoğunlukla yazlıkta oturuyorlardı. Dilekler de Avrupa'ya gezecekti aylarca. Allah etmesin kendisini ayak altta görünce Hacı Necmi Hanım yine yakasına yapışmaya kalkışabilirdi. Sabahtan akşama kadar berber salonuna kapalı mı kalacağım acaba? Arada bir sokağa falan salarlar mı ki? Diye sormaktan kendini alamadı. Annesi uyduruk bir yanıt verdi. Elbette salarlar kızım, sen orada esir değilsin ya. Canın daralırsa bir sokta koşar gelirsin eve. Hadi uzun etme, içim yattı bu işe. İyi olacak bizim için. Kiraz koş kızım. Kiraz manikür suyu getir. Kiraz koş kızım, yerlerdeki saçları süpür. Kiraz koş, hanımefendiye gazeteleri getir. Kiraz, hanımefendinin ceketini tutsana. Kiraz buraya bak, al şu parayı bir koşu git. Çift kaşarlı tost yapra, ayran da al yanına. Kiraz koş kızım, yer bezi getir. Pedikür suyu döküldüğü yere tezden sil. Kiraz fön tut, kiraz sprey ver. Kiraz şu boyayı iyice karıştır. Kiraz cımbızı getir. Kiraz çabuk ağda odasına gel. Kiraz hanımefendinin kunduralarını al. Köşedeki boyacıya götür. Bizden geldiğini söyle. Avrupa boya kullansınlar. Kiraz kapıya bak. Kiraz koş hanımefendiye faturamanın yeni sayısını alıver. Köşedeki kitapçıya yoksa eli boş dönme. Bankanın yanındaki gazeteciye kadar uzan. Kiraz fırla, makyaj odasından Gülşen çağırıyor. Kiraz kuaförde bambaşka bir dünyaya karşılaşmıştı. Fotoğraf makinesi gibi sürekli olarak her şeyi bellerine kaydediyordu. Çevresi olup bitenler onu kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman ürkütüyor, kimi zaman yüzünü kızartıp onurunu incitiyordu. Ama o burayı seviyordu. Dilek Avrupa gezisinden dönmüştü. İkisi de birbirlerini değişmiş buldular. İlk günler eskisi gibi kaynaşamadılar. Ama kısa sürede yeniden ulaştılar birbirlerine. Hem de eskisinden daha çok içi dışta oldular. Çünkü ikisi de yalnızdı. İçsel gizlerini birbirlerine açabiliyorlardı ancak. Bu da aralarındaki bağları perçinliyordu. Kiraz Dilek'in Avrupa serini dinlemeye doyamıyordu. Kiraz'ın kuaförde edindiği gözlem ve izlenimlerini dinlerken Dilek'in ağzı bir karış açık kalıyordu. Anlatacakları hiç bitmesini istiyordu. Sonra başka neler oldu diyerek onu konuşmaya zorluyordu. Kiraz zaten topluluydu. O denli çok şey var ki anlatacak. Hani genç ve güzel bir kadın var dedim ya. İşte o kadın öyle terbiyesiz ki haftada 3-4 kez 4 yaşındaki kızıyla geliyor kuaföre. Bir gün banyoda manikür havlularını yıkıyordum. Kadın içeriye girdi. Belki sıkışmıştır diye hemen banyodan çıkmaya kalkıştım. Kadın bırakmadı. Tırnakçılar henüz kurumamıştı. Bu nedenle ellerini hava tutuyordu. Çok da sıkışmıştı. Bana ne dese beğenirsin? Ben ne bileyim dedi Dilek. Kiraz çok sıkıştım. Eteğimi kaldırıp kilodumu indiriver. Demesin mi? Aa ne ayıp, dediğini yaptın mı? Yapmayıp da ne edeceksin? Ellerimi kurulayıp eteğini kaldırdım, kilodunu indirdim. Karşımda öylece dikiliyordu. Ben de utançla yerin dibine geçiyordum. Kızım ne demeyi başını çevirip duruyorsun? Tuvaletin kapağını atsana diğeri çıkışmasın mı? Söylediğini hemen yaptım. Kadın oturup işini gördü. O sırada kapıya yöneldim. Savaşmaya hazırlanıyordum, izin vermediğine. Kız sen ne yabani şeysin? Hiç çiş yaban insan görmedin mi? Şuradan tuvalet kağıdı kopar da önünü kurulayıver. Tırnakların bozulursa randevuma geçkirim. Olur dedim çaresiz. Kapana kısılmış sıçan gibiydim. O sırada elime çiş bulaştı. Ben de kadın kilodunu kaldırırken elimi onun eteğine sildim. İyi etmedin mi? Elbette iyi etmişsin pis kadın. Sonra ne yaptı? Ne yapacak? Aynaya yanaşıp kaşına gözüne saçına baktı bir iyi. Kendi görüntüsüne gülümsedi. Deli mi ne ki? Yok canım, deli falan değil. Yüzsüz ve terbiyesiz. Üstelik kocasını da aldatıyormuş. Öteki kızlardan öğrendim bunu. Kız da öyle güzel, öylesine sevimli ki. Çok dillidir. Manikürcü kızla pek anlaşıyorlar. Ona ana babasıyla ilgili neler anlatmış neler. Peki annesi kızmıyor mu? Bilmiyor ki kızsın. Kadın onu ikide bir manikürcü miniye bırakır, gezmeye gider. Bir günde bana emanet etti küçük kızı. Bana da çok şey anlattı. Meğer babası annesini başka erkekle şey ettiğini biliyormuş da göz yumuyormuş nedense. Ay benim babam annem böyle işler ettiğini duysa öldürür onu. Benim babam da öyle dedi Kiraz. Dilek şöyle bir düşündükten sonra sizin patron o kadını dükkana sokmasa ya diye görüş bildirdi. Kiraz da ilk günler böyle düşünmüştü. Ama sonra alışıp sindirmişti kuaförlük yaşamı. Öyle şey olur mu? O kadın dükkana bir kötülük yapmıyor ki. Zararı kendi. Eli öyle açık ki pek çok hanımdan daha çok bahşiş veriyor her birimize. Arada bir herkese kebap bile ısmarlıyor. Üstelik şakacı. Bizleri öyle güldürüyor ki ben kuaförde çok zorlanıyorum. Çok yoruluyorum ama çok da eğleniyorum. Bu kadına benzemez. Kimler geliyor bir bilsen. Televizyondaki filmleri ve artistleri taş çıkarır tümü de. Anlatsana Kiraz. Kör kuyudan su çeker gibi laf alıyorum ağzından. Hadi ötekileri de anlat. Kiraz dalgın dalgın gülümsedi. Hangi birini anlatayım ki Dilek? Öyle çok var ki. Zengin, görgüsüz, kibirli kadınlar. Çok bilmiş iş kadınları. Onurdan yanlarına varılmayan soylular. Birkaç tane tanınmış artist de var bizim müşteriler arasında. Dünya güzeli mankenler. Dahası tele kızlar. Oho, kim bilir ne ilginç günler geçiyorsun orada. Artistlerden imzalı fotoğraf iste bari. Aman sen de. Ne yapacağım imza fotoğrafı? Resim verme şurada dursun. Bazıları bizim patrona boş çakıp gidiyorlar. Ha bak unutuyordum. Reklamcı bir müşterimiz var. Beni pek güzel ve anlam bulmuş. Reklam filmi çektirmek istedi. Annem bunu duyunca beni çarktan almaya kalkıştı. Ay ne iyi olurdu. Televizyonlarda seni görmeyi çok isterdim. Sen gerçekten çok güzelsin Kiraz. Artist olsun da kız. Aman Dilek boş ver böyle lafları. Ben okuyup doktor olacağım. Çıraklığı ev parası biriktirmek için yapıyorum. Ah kendi evimizi yapıp da içine bir yerleşebilirsek. Çok para kazandım bari. Kazandım ya. Geçen yıl annenin verdiği aylığın 3 katını biriktirdim bugününe kadar. Evi nerede yapacaksınız? Karşıyaka'da. Ümraniye diye bir yer var. Oraya herkes gecekondu yapmış. Amcam arsa işleri yapıyor. Bize de ucuz yollu bir gecekondu arsası alıverdi. Şimdi sıra evi kondurmakta. Amcamızın bulduğu yer çok güzel. Köydeki gibi açıklık ve yeşillik. Çeşme de çok yakınımızda. Kadınlar tenekelerle bidonlarla evlerine su taşıyorlar bu çeşmeden. Evlerde su akmıyor mu yoksa? Yo evlere henüz su verilmemiş. Nasıl yıkanıyorlar? Bulaşıklarını falan taşıdıkları suya mı yıkıyorlar? Tenekeli su ısıtıp herhalde tas tas su dökünerek yıkanıyorlar. Elbette çamaşırların bulaşıklarını da taşıdıkları suya yıkıyorlar. Orada yaşamak zor gelecek bize. Sanmam. 3 odamız olacak. Aydınlık kocaman. Üstelik yaşamımıza kimse karışmayacak. Babam diyor ki belki biz evi yaptırıncaya dek belediye gece konuları su bağlayacakmış. Dilek sıkılmıştı. Kirazların gece konusunu konuşmaktan. Başka neler oldu bitti anlatsana. Nerede? Kuafördü canım. Anlatacak çok şey var demiştin ya. Gerçekten öyle ama her şeyi bir çırpıda anlatamam ki. Baksana saat yine 12'ye geliyor. Annem bu saate kadar benimle söyleşini öğrense kıyameti koparır valla. Dün gece de bu saatte ayrıldık biliyorsun. Ben kalkıp gideyim. Annemler sabaha karşı 3'te 4'te dönüyorlar çokluk. Öyle ama yarın saat 8'de dükkanda olmam gerek. Uykumu alamazsam gün boyu esneyip duruyorum. Patron kızıyor o zaman. Peki git yat. Annemler belki yarın gece de çıkarlar. İş dönüşü uğra. Durumu bildirirsin. İşi ne zaman bırakacaksın? 3 gün sonra yani cumartesi akşamı. Pazartesi okul açıyor. Hazırlık falan yapmayacak mısın? Yapacağım. Yarın bir ara patrondan izin isteyip perşembe pazarına önlük bakmaya gideceğiz. Belki bir de çanta alırız. Başka ne hazırlığım olacak? Çanta almayın dedi Dilek. Annem İtalya'dan çok güzel bir okul çantası aldı. Geçen yılki çantam yepyeni. Onu sana verecek. Daha başka şeyler de ayırdı senin için. Palto filan. Kiraz'ın yüzü bulutlandı. Bilinçli olarak için çekti. Merdivenlerden inerken coşkusu sönüktü. Başarının coşkusu. Hasan o yıl lise 2'ye gidiyordu. Yazın yine apura köpüre Hacı Bey'in yanında çalışmıştı. Okul açılınca oradan kurtulma sevinciyle derslerine dört ele sarıldı. Oysa Kiraz o yıl okuldan sıkılıyordu. Kuafördeki renkli yaşamını arıyordu apaçık. 4. sınıfın dersleri zor geliyordu. Kendi veremediği için okulunu anlayamıyor. Bu durumda onu yılgınlığa sürüklüyordu. Öğretmeni onu gözlüyor. Bu olumsuz değişikliğin nedenini anlamaya çalışıyordu. Bir gün Kiraz'ı yanına çağırdı. Ne oldu sana Kiraz kızım? Neden tembelleştin? Bir derdin varsa aç bana. 3 yıldır emek verdin akıllı, çalışkan öğrenci bitirmek istemiyorum. Bunca tembellikte sınıfta kalacaksın. Yaşın zaten ötekilerden büyük. Kiraz öğretmenin gözlerini yere dikerek dinliyordu. O sırada kuafördeki kadınlar gelip geçiyordu gözlerinin önünden. Sarışın, kumral, siyah, kızıl ya da sandre saçlı kadınlar. Adı odasındaki tüylü tüysüz bacaklar, butlar, ayıp yerler, ekşik kokulu koltuk altları, renk renk biçim biçim külotlar, sütyenler ve durmadan açılıp kapanan ağızlar. İnce, kalın, yumuşak, çırlak seslerle konuşmalar, konuşmalar. Övünmeler, şişinmeler, yerinmeler, küfürler, paylamalar, horlamalar, aşağılamalar ve türlü türlü kahkahalar, kahkahalar. Karma karışıktı kafası. Öğretmenin arayıp sorduğu kirazı bulmayı o da çok istiyordu. Ama içinde bin bir kiraz vardı. Birbiriyle itişip kakışan, sarışın, esmer, kibar, kaba, güzel, çirkin, namuslu ya da namussuz. Kirazlarla dop doluydu. Bunların nasıl gerçek kirazı bulup çıkarmakta zorlanıyordu. İçini çekerek gözlerini öğretmenin göz bebeklerine dikti. Hiçbir derdim yok öğretmenim. Neden böyle olduğumu bilemiyorum. Eskisi gibi olmayı ben de çok istiyorum ama olamıyorum. Öğretmenin içi burkuldu. Kirazın kafasının karmakarışık olduğunu, kendisine açamadığı sorunlara savaştığını sezinlemişti. Sevecenlikle kolunu onun omzuna doladı. Bunu gerçekten istiyorsan başarabilirsin kızım. Göreyim seni, toparlanmaya çalış diye öğütledi. Öğretmen bu durumu kirazın buluğ çağına girmesine bağlıyordu. Ailesinin ilgisizliğini biliyordu. Çocuğun buluğ sorunlarına eğilmediklerine inanıyor. İlk fırsatta bu konuyu açacak kiraza yardım olmayı kuruyordu. Gerçekten kiraz onca karmaşa içine buluğ çağının doğal belirtileriyle de yüze gelmişti. Gözleri sımsım sızlıyordu. Bir gün bu durumu açacak oldu. Annesi öfkeli söz ağzını tıktı. Elbette sızlayacak gözlerin. Memelerim çıkıyor besbelli. Benim de öyle oldu geçmişte. Ama kalkıp da anama benim meme yerlerim sızlıyor demedim. Ayıptır böyle şeyler, bir daha duymayayım. Kiraz sanki suç işlemiş gibi ezildi anasının bu sözleri karşısında. Ya memelerim koca koca olursa okuldaki öteki çocukların ve öğretmenin önünde nasıl çıkarım diye kaygıya kapıldı. Kimi geceler yatağa uzandığında avuçlarıyla bastırıyordu gözlerini. Böyle yaparsa fazla iyileşemeyeceklerini düşünüyordu. Bunu yaparken öylesine acı çekiyordu ki. Kirazın bu durgunluğu Mart ayına değin sürdü. Mart ayının ilk günlerinde bir gün öğretmen gülüş yüzü sınıfa girdi. Çocuklar hemen kağıt kalem çıkartın. Çocuklar şaşırdılar. Ne oldu öğretmenim, sınav mı var? Sınav değil ama yarışma var. İstanbul'daki ilkokullar arası açılan bir yarışmayı bizden birisinin kazanmasını çok istiyorum. Şimdi konuyu veriyorum. Yarışma sonuçları bir ay sonra açıklandı. Öğretmen derse girerken soluğunu yatıştırmak için elleriyle yüreğin üstüne bastırıyordu. Çocuklar kazandık, biz kazandık. Çocuklar zaten tetikteydiler, coşkuyla ayaklandılar. Kimin yazısı öğretmenim, hangi bizimki beğenildi? Öğretmen açıklama yaparken ses titriyordu. Kiraz'ın yazısı birincilik almış, ona ödül yollamışlar. Elindeki paket göstererek Kiraz'ı yanına çağırdı. Gel kızım, hem seni öperek başarını kutlayayım hem de armağanı vereyim. Kiraz öylesine şaşırmıştı ki ürkek ürkek yürüyerek öğretmenin yanına vardı. Öğretmen onu içtenlikle kucaklayıp öptü. Kiraz ağlamaya başladı. İçini çeke çeke hıçkır hıçkır ağladı bir süre. Öğretmen üstüne varmadı. Çocuklar şaşkın şaşkın bakı kaldılar. Neden sonra Kiraz yatıştı? O zaman öğretmen paketi eline tutuşturdu. Ödülünü al bakalım. Hemen aç da içindekileri bize görelim. Paket açarken elleri titriyordu Kiraz'ın. Gümüşten yapılmış el kadar bir meşe yaprağı çıktı paketten. Yarışma konusu ağaç sevgisiydi. Gümüş yaprağın üstünde şu yazılar vardı. Ağaçları çok seven Kiraz'ı kutlarız. Kiraz öğretmenin isteği üzerine bu yazıyı yüksek sesle okudu. Öğrenciler coşkuyla dalgalandılar. Onu uzun uzun alkışladılar. Kiraz'ın içi aydınlık oldu. Kendini bileli beri hiç böylesine sevmemişti. Bedeni tüy gibi yeğilmişti. Kafasında kımıl kımıl kaynap duran sarışın esmer, yılışık ya da kendini beğenmiş, giyinik ya da yarı çıplak kadınlar eriyip gitmişlerdi. Aylardır arayıp durduğu Kiraz'ı bulmuştu sonunda. Kiraz yaz tatilde yine aynı kuaförde çalıştı. Yeni yeni insanlar tanıdı. Ağdacı Beylude ile çeşit çeşit zehir evleriyle girdi çıktı. Bazı evlerde boyunu aşan garip olaylara tanık oldu. Bellek dağarcığı daha bir zenginleşti ama kendini yitirmedi o yaz. Kiraz olarak kalabilmek için bilinçli direndi. Dükkana gelen kadınların aşkın taşkın ya da kural dışı çarpıcı davranışları onu eskisi gibi etkilemiyordu artık. Zaten çoğunu tanımıştı. Kimin ne zaman nasıl davranacağını kestirebiliyordu. Hanımlara hiç yüz vermiyordu. Tersine kadınlar o yaz üstüne düşüyorlardı Kiraz'ın. İkide bir onun dillerini doluyorlardı. Kız sen ne güzelleşmişsin. Ayol ne olmuş bu Kiraz'a böyle? Amma da büyümüş ha. Güzelleşmiş de kafir kız. Ay ay bu geçen seneki Çırak kız mı? Gözlerime inanamıyorum vallahi. Bu ne güzellik kız? Dudaklarına boya mı sürüyor kiraz, yoksa pembeliği kendiliğinden mi? Ah gencik, kiraza baktıkça kendimi anımsıyorum. Tenim onun gibi duru, sedef gibi ışıltılıydı. Bana da sorarlar dudaklarım boyayıp boyamadığımı. Değerini bilemedi o güzelliğimin. Genç yaşta makyaj yapmaya başladım.